Ayrım 3. 10 dakika sonra kütüphanenin önündeyim. Kitap alabilmek için üniversitenin desteği gerekli fakat yetersiz. Sinirlerinizin çelikten, sabrınızın sınırsız olması şart. Merdivenlerden çıkıp girdim içeriye. Oturan 3 memurun önünden geçerken içlerinden birçok defa bana kötü davranan bayanla göz göze geldik. Sanki sana bu kez öyle eziyetler yapacağım ki bir daha hayatım boyunca buradan kitap almaya cesaret edemeyeceksin, diyor. Gözlerimdeki ölmüş eşek kurttan korkmaz yazısını silmeden kartların bulunduğu çekmecelere gittim. Kitap raflarının arasına girmek kesinlikle yasak. Görücü usulüyle kız seçmekten beter bir iş bu. Günün birinde elimde makineli tüfekle dalacağım buraya ve memur barikatını aşıp yerinde inceleyeceğim bütün kitapları. Seçtiklerimi memurlara götürdüm. İnce gözlüklü ve gür bıyıklı olan alıp yanındaki sehpaya bıraktı ve hiç ara vermediği sohbetine devam etti. Şimdi benim yerimde yol yordan bilmeyen hüdüğün teki olsaydı niye kitapları getirmeye gitmiyorlar diye düşünürdü. Hatta belki bunu onlara da sormaya kalkar da yağı hak ederdi. Sayın memurlar hatırlı bir okur gelmedikçe isteklerin birikmesini beklerler. Böylece sohbetlerine çok daha seyrek ara verirler. Bir Amerikalı, bir İngiliz ya da Alman memur 40 yıl kütüphanecilik yapsa akıl edemez bu yöntemi. Bazen pratik zeka sadece Türk beynine mi özgüdür diye düşünüyorum. Yanlarından ayrılıp camın kenarındaki sandalyelerden birine oturdum. Yarım saat geçtikten sonra ilk küfürlerimi etmeye başladım. Memurlara değil tabii, benimkilerin üzerine yeni istekler eklemeyen okurlara. 10 dakika daha bekledikten sonra hipnoz altında verilmiş emri yerine getiren bir adam gibi kalkıp yanlarına gittim. Ben o kitapları ne zaman alabilirim? Bekleyin, biz size haber veririz. 45 dakikadır bekliyorum. Tamam arkadaşım, bekleyin dedik. Yok, ben daha fazla beklemeyeyim. Birini bir zahmet getirin şu kitapları. Aramızda orijinal bir tartışma başladı. Sakinliğimi hiç kaybetmeden sinir bozucu bir üslupla laf yetiştirdim üçüne de. Muhterem görevliler benim gibi haddini bilmez müşterilere alışık olmadıklarından ne diyeceklerini şaşırdılar. Öldürücü darbeyi son 45 dakika içinde dinlediğim sohbetlerine ilişkin konu başlıklarını aktarırken vurdum. Aralarında pek özel olanlar vardı ve bu iş uzarsa etrafımızda toplanan küçük izleyici grubunun huzurunda ayrıntıları da açıklayacağımdan korktular. Gür bıyıklı adam, ki tartışma sırasında iri olduğunu da fark ettim, isteğimi yerine getirerek ya da gırtlağımı sıkarak beni susturmak arasında kısa bir kararsızlık yaşadı. Neyse ki ilkini tercih etti ve koca kafasını iki yana sallayarak kitapları getirmeye gitti. Beni öteden beri sevmeyen o memur kadın insanların anlayışsızlığından yakındı izleyicilere. Karşısındaki kısa boylu yaşlı adam hak verdi ona. Yalakalığına ödül olarak da arama sistemiyle ilgili sorduğu saçma soruya çok kibar bir yanıt aldı. Kitaplarım geldi. Yüzsüzce teşekkür ettim ve iyi günler dileyip koltuğumun altındaki ganimetlerle ayrıldım savaş alanından. Arkamdan uzun saçlarıma laf ettiklerini de duydum ama dönüp kavgayı tekrar başlatmak aklımın ucundan bile geçmedi. Güreşe doyamamış yenik pehlivanları ardımda bırakıp odama döndüm. Masamdayım. Önümde kitaplar, elimde kalem. Okuyup notlar alıyorum ve kendimi çok önemli hissediyorum. Yarın yine Tahir Bey'in dersine gireceğim de ondan hazırlanıyorum. Zevkliymiş. Zamandan ve mekandan koptum adeta. Dertlerimi de unuttum. Öğrencileri için yaşayan bir adamım ben artık. Onları aydınlanırken bir mum gibi erimek istiyorum. Şaka yapıyorum tabii. Hocalardan sonra en nefret ettiğim şeydir duygusallık. Gitme zamanı geldiğinde Rıfat uyarmasaydı keşke beni. 100 yıllık yalnızlığa terk edilmek istiyorum oturduğum yerde. Gülümsediğimde dişlerimdeki yosunları görsünler ve korkup uzak dursunlar benden. Aklımda gerçeküstü fantazilerle 20 dakika bekledim gerçek bir dolmuş kuyruğunda ve 30 dakikada ulaştım dün temizlediğim evime. Bu akşam güzel yemekler istiyor canım. Sıcak bir çorba, bol soslu makarna, üzerine beyaz peynir rendelenmiş salata mesela. Oldu olacak bir iki kadeh de şarap alayım yanına. Demek ki Marquez'in kahramanları gibi kopmaya hazır değilim bu dünyadan. Yoksa sevgilimle karşılıklı içeceğimi hayal etmezdim evden çıkıp şarap almaya giderken. Bir şişe buzbağı ve salata için yeşillikle döndüm. Hazır çorba paketlerinden birini döktüm tenceredeki suya. Makarna haşlanırken salatayı yaptım. Üzerine beyaz peynir de rendeledim. Yaşam tarzıma göre fazla fiyakalı olan türbüşonumla açtım şarabı. Kadehimdeki kızıl şerbeti yudumlarken lise yıllarımdan kalan hayyam rubailerini hatırladım ve hayattan zevk alacağıma yemin ettim sakin. İçimden gelerek, severek, yaptığımı anlamlı bularak gece 3'e kadar çalıştım. Sabah kalkması zor oldu. Bir an önce beni asistanlıktan atmazlarsa uzunca bir süre vücudum dayanmaz bu tempoya. Kantinden 2 poğaça alıp masamda yaptım kahvaltımı. Hayattan zevk almak isteyen bir insan daha iyi başlamalı güne. Şöyle kızarmış ekmeğin üzerine sürdüğün tereyağı eriyecek, bir lokma ondan ısırıp bir dilim peynir atacaksın ağzına. Rafadan yumurta da isterim. Kimse annem gibi rafadan yumurta haşlayamaz. Yanıma gelen Rıfat'la da paylaştım hayalimin kahvaltısını. O da katkıda bulundu. Kızarmış ekmeğe bir kat fıstık ezmesi, onun üzerine de bol ahududu reçeli sürünce enfes oluyormuş. Abi bir de cevizli salça yapar anneannem. Sarımsak da koyar içine, tadından yenmez abi. İnandım ona. Deneyeceğim hafta sonu. Sevgilim olmadığına göre sarımsak yemekten korkmama da gerek yok. Sevgilim olmadığını da sık sık hatırlamaya başladım. İstesen kolayca bulurum. Övünmek için söylemiyorum. Bayanlar çok beğenirler beni. İnce, uzun boylu, yeşil gözlü ve güzel yüzlü olduğum için değil sadece. Tavırlarıma aldanıp dünyaya metelik vermediğimi zannediyorlar. Oysa ben bu bölümde geçirdiğim tatsız yıllarda bile yaşama karşı hep açgözlü oldum. Şu an mayın eşeği gibi dolanmama aldanmayın, hala öyleyim. Hatta 3 yıldır hayattan tek lokma koparamamanın açlığı var içimde. Bu okulda yetmeyen bir maaşla yıllar boyu hocaların ağız kokularını çekmek için asistan kalmadım. Canı balık isteyen adamın balık lokantasına gitmesi kadar doğaldı yaptığım. İçeride bir takım haydutların müşterilere zorla kapuska yedirdiklerini nereden bilirdin? Artık kendi balığımı kendim tutmak için küçük bir salla denize açılmaya karar verdim. Çılgınlık mı bu? İnsanın kapıları açık bir cezaevinde yaşamını mutsuz bir tutsaklık içinde geçirmesi kadar değil. Odada yalnız kaldım. Ötekiler derslerine gittiler. Kalkıp bilgisayarlarda mesajlarıma baktım. 3 hocadan yanıt gelmiş. İkisi açık ret, biri tavsiye. Oraya gidip kendi olanaklarımla kaydolursam burs bulmam daha kolay olurmuş. Dün çalışmalarım hakkında ayrıntı isteyen Amerikalı'dan ise hala haber yok. Kendimi karamsarlığa bırakmadan yerime döndüm ve çalışmaya başladım. 1-1,5 saat sonra kapı açıldı. Gelen Cengiz. Benimle yalnız kalacak olmanın tedirginliğini okuyabiliyorum gözlerimde. Dişlerimi gösterip suratımı buruşturarak hırıldamak geliyor içimden. Bana gülümseyerek yerine oturuşunu seyrederken pençelerimin kaşındığını hissediyorum. Uzun süren göz temasından korktuğundan başını öne eğdi, çalışır gibi yapıyor. Onu seyretmeye devam ederken çürümüş topraklara ekilen pis bir tohumun iğrenç bir ağaca dönüşeceğini düşünüyorum. Gizlice bana bakmaya çalıştı ama yakalandı. Öğrenciler seni çok seviyorlar Çağlar. Yalakalık yapıp beladan kaçacak aklınca. İzin vermem ki. Seni de hiç sevmiyorlar Cengiz. 3-5 saniye olsun bozulduğunu görebilmek sinirlerime çok iyi geldi. Sohbeti ve tacizi daha fazla uzatmaya gerek yok. Zevkle çalışmaya devam edebilirim. Çağlar hocam. Demek o hala konuşmak istiyor. Efendim Cengiz hocam. Bak, bilirsin bu bölümde en çok seni severim. Bilmiyordum ama öğrendim, teşekkür ederim. Yok gerçekten öyle. Sana saygı da duyarım, arkandan da hep söylerim. Çalışkanlığımı ve zekamı övüyor. Kendimi tutmaya uğraşsam da herifin anlattıklarından zevk alıyorum. Bu işin ustası tabii. Kime nereden gireceğini iyi biliyor. Benim iyi bir bilim adamı olacağından hiç kuşkusu yokmuş. Ama diyene kadar küçük bir çocuk gibi dinlediğim masalla mutluydum. Son günlerde bir tuhaflık varmış bende. Üzülüyormuş ve yardım etmek istiyormuş. Ondan bu binanın temellerini dinamitlerken bana gözcülük yapmasını istesem mi? O kadar seviyor mudur beni? Sanmıyorum. Hiçbir sorunum yok Cengiz, gayet iyiyim. Peki benimle bir problemin var mı abi? Seninle ne gibi bir problemim olabilir? Sesim epey sert çıktığından doğru söylediğime inandı ve üstelemedi. İkimiz de işimize döndük. Öfkenin insan beynine etkisi olumlu galiba. Okuduklarım bembeyaz sayfaya siyah mürekkepte yazılır gibi giriyor kafama. Cengiz de söyledi ya, iyi bir bilim adamı olacağım kesin. Yeter ki elimi kana bulamayayım. Ders saati gelene kadar devam ettim. Sınıftan içeriye elimde kendi notlarımla girdim. Yoklama kağıdını en ön sıradaki sağ baştaki öğrenciye verdim ve herkesin isminin karşısında işaretlemesini istedim. Sanırım şu an kendi adlarını zor bulacak kadar şaşkınlar. Alışmaları için zamana ihtiyaçları var, oysa ben çok sabırsızım. Hemen başladım dersimi anlatmaya. Bir önceki sınıfta yaptığım gibi ağzımdan çıkan her sözcüğü yazmaya kalkanlara engel oldum. Elimdeki notları dersten sonra vereceğim. İsteyen fotokopisini çektirecek. Bu bilgi de çok sarstı onları. Tanrı'nın aracı kullanmaktan vazgeçip her kuluna ayrı yazılı metin göndermesi gibi bir şey. Mutluyum, çok mutluyum. Cümleler yağ gibi kayıyor ağzımda. Bıraksalar ölene kadar susmam. Karşımdakiler beyinleri ağır şekilde tahrip edilmiş eğitim kurbanları değil de konferansımı dinlemeye gelmiş bilim insanları sanki. Onlara kürsüden derin araştırmalarımın bulgularını açıklıyorum. Serap dinlerken kendinden geçiyor. Hani bana aşık olan şu hoş kız. Bu andan itibaren ben de seni seviyorum güzelim. Duygularımı saklıyorsam nedeni öğrencim olmandır. 50 dakika sonra mola verdim. Normalde işkence yoğun ama kısa sürsün diye 2 saatlik dersleri blok yapıp erken çıkardık. Şimdi onların kendilerine gelebilmeleri için 10 dakika dinlenmeye ihtiyaçları var. Benim de bir bardak çaya. Aceleyle odaya indim ve çayımı alıp döndüm. Elimde fincanımla masanın üzerine oturdum. Nasıl, böyle daha iyi değil mi? Dedim sınıftaki 3-5 öğrenciye. Evet ama hocam, sınavda ne soracaksınız? Bu anlattıklarımı tabii. Yalanım varsa şu çayı bitirmek nasip olmasın ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Problem şu, soruları önceden hocalara gösterip onay almamız gerekiyor. Hakları tabii bu. Ne de olsa kanunen sınavı yapan onlar. Yasalara diyeceğim yok ama benim de bir haysiyetim var. Tükürdüğümü yalayamam Tahir Bey. Siz mutlaka bulmacalarda karşılaşmışsınızdır. Orta yolda buluşmak anlamına gelen 8 harfli bir sözcük, uzlaşmak. İkinci derse de formda başladım. İyi mi anlatıyorum bilmiyorum ama vicdanım rahat. Hiç değilse duydukları her şeyi yazmaya mahkum köleler olmaktan kurtardım onları. Az bir iyilik mi? Unutmazlarsa foyan meydana çıktığında hocalar beni kovalarken yardımıma koşarlar belki. Bu 50 dakikada öteki gibi aktı geçti. Tahir Bey'e tecrübeli bir hoca olarak tekmil verdim. Dersi nasıl işlediğimi sormadığı için ben de anlatmadım. Haftanın geri kalan günlerinde de kimse sormadı neyi nasıl yaptığımı. Hafta boyu yurt dışı başvurularından dolayı Engin Bey dışındakilerin tepkisine maruz kalmamama şaşırmıştım. Beni sevmediklerini ve artık kurtulmak istediklerini düşünüp üzülüyordum ki bölüm başkanım yüreğime su serpti. Çok baba bir adam olduğundan sır olarak saklamaya karar vermiş o çirkin gerçeği. Cuma akşamı evde sağlam kafayla son 5 gün yaptıklarımı düşündüm ve hala hayatta olmama şaşırdım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor demek ki. Anneme telefonda görüşüp gelmelerine gerek kalmadığını, evi temizlediğimi söyledim. Pek şaşırdı. Galiba sevgili bulduğumu zannedip sevindi. Daha önceki konuşmalarımızdan biliyorum ki tüm arkadaşları torun sahibi oldular ve artık annem de tatmak istiyor o zevki. Güzel bir hafta sonu geçirdim. Sarımsaklı cevizli salça yaptım. Kahvaltıda ekmeğimin üzerine fıstık ezmesiyle ahududu reçeli sürdüm. Evi temizledim, çamaşırlarımı yıkadım, kopmuş düğmelerimi diktim. Hafta içi çektiğim makaleleri okudum ve derslerime hazırlandım. Hazar akşamı yatmadan önce 10 dakika gurur duydum kendimle. Haftanın ilk gününde asistanlar odasının kapısını açtığım şu anda gururluyum. Hepsi gelmişler. Pınar'la Özgür keyifsizler çünkü geçen hafta acı gerçeği muallaya söyleyip kurtulmadılar. Canım Cengiz'e takılmak istiyor. Ne yaptınız Cengiz? Taşıdınız mı Sezgin Bey'in evini? Taşıdık taşıdık. Belini filan incitmedin değil mi? Yok, adamlar taşıdı ağır eşyaları. Sezgin Bey'in bir barı varmış, her tür içkiyi bulmak mümkünmüş içinde. Cengiz çoğunun adını bile daha önce duymamış. Keşke beni de çağırsaydı, içkilerin hepsinin tadına bakardım dedim. Aile güldü, Cengiz hiç bozulmadı. Pişti artık, bu dalga da geçilmez. Mesajlarıma bakmak için bilgisayarın başına oturdum. Rıfat geldi yanıma. Hafta sonu anneannenin salçasından yaptım Rıfat. Hadi ya, güzel oldu mu? Oldu, fıstık ezmesiyle ahududu reçeli de yedim. Ağzını şapırtatarak Allah, sana gelmek varmış dedi. Bunun açık bir davet isteği olduğunu anladım ama son ziyaretinin evimde yarattığı mahrubiyeti henüz giderebilmiş değilim. Parçalayıp ağzına sokabildiği her şeyi yiyor Rıfat. Konuyu değiştirmek için şimdi mesajlarımıza bakalım dedim. Hala bir yerden kabul gelmedi mi abi? Gelmez mi Rıfat? Profesörlük teklif ediyorlar, kürsü seçmeye çalışıyorum. Güldü. İlk mesaj İngiltere'den. Profesör Lewis pek açık sözlü. Başvuran öğrenci sayısı çok fazlaymış ve üniversitenin burslu öğrenci kontenjanı olması gerekenin de altındaymış. Bana burs için başvurabileceğim kurumların olanca listesiyle beraber hangi özelliklerimi ön plana çıkartmam gerektiğini de yazmış. Şimdi buna teşekkür mü edeyim yoksa azarlayayım mı? Bir adam, sen koca profesör, vaktini ne diye yüzünü görmediğin sefil bir asistan için bu kadar cömertçe harcıyorsun. Bir haftadır anladım ki hepsi böyle bunların. Hiç çalışmıyorlar galiba. Oysa bizimkilerin bilime ayıracak zamanları bile yok. Sir Lewis'in şimdiden danışman hocamdan fazla emeği geçti bana. Bence çağıracaklar seni dedi Rıfat. Niye? İngilizcen süper bir kere. Önümdeki yazıdan bir şey anlamadı da ondan söylüyor bunu. Adamların ülkelerinde çocukların da İngilizcesi süper Rıfat. Rıfat yabancı dil dışındaki özelliklerimi överken mesajlarıma bakmaya devam ediyorum. Cengiz dışarı çıkınca Özgür geldi yanımıza. Muallaya bugün söyleyelim diyoruz. Tabii canım, ne korkuyorsunuz? Bunu benden önce Rıfat'ın söylemesine şaşırdım. Pınar çekiniyor. Geçen hafta da takıştılar ya. Muallanın Pınar'ı bir güzel azarlamasına diyor takışmak. Şu içinde aptal iltifatı geçen sohbet. Mualla bugün kaldığı yerden devam eder artık. Seni aptal seni. Evlendiğin yetmez gibi bir de hamile bıraktırdın kendini. Ben biliyordum böyle olacağını. Sizi aynı yatağa sokan da kabahat. Biraz abarttım biliyorum ama eminim Özgür'le Pınar'ın kafalarında daha kötü senaryolar da vardır. Mualla oracıkta kürtaj yapmaya kalksa hayır diyememelerinden korkarım. Rıfat Özgür'e akıl veriyor. En iyisi korktuğunuzu belli etmeyin. Sanki sevinmişsiniz de o da sevinsin diye haber vermeye gitmişsiniz. Belki Mualla'nın çıldırmasını sağlar diye bu fikri ben de destekledim. 5-10 dakika sonra Özgür Pınar'ı alıp çıktı. Biz odada kalan 3 kişi heyecanla bekliyoruz. Şu an görüşüyor olmalılar diyor Ayla. Yok diyorum ben. Öyle olsaydı Mualla'nın çığlıklarını duyardık. Çift yüzlerinde rahat bir ifadeyle döndü. Sanırsınız ki Mualla Pınar'ın hamile olmadığını ispatlamış. Boşuna korkmuşuz ya dedi baba adayı. Mualla Hanım kızmadığı gibi çok sıcak olmamakla birlikte tebrik de etmiş. Bence bunlar heyecandan bölüm sekreterimiz Şefik ablaya açıldılar. Kapıları yakın ya. Yok, şimdi bahsettikleri ayrıntılar öyle olmadığını gösteriyor. Bakın Pınar da ne diyor. Mualla Hanım biraz sinirli olmasına rağmen iyi kalpli bir insanmış aslında. Ötekiler de katıldılar ona. Ben aynı fikirde değilim ama görüşümü şu an dilendiremem. Daha 3-5 dakika önce kadın öğrencisine doğurma izni vererek susturdu beni. Kızdığım arkadaşlarıma içimden canınız cehenneme deyip derse gitmek üzere çıktım. Rıfat merdivenlerde yetişti bana. Abi hala kendin mi anlatıyorsun? Tabii dostum artık böyle. Ezberci eğitim sistemine son. Dalga geçmiyorsun değil mi benimle? İstersen sen de gel sınıfa. Gelirim bak. Gel bak. Birlikte girdik derse. Gördüklerinin onu çok eğlendirdiğini fark edince arkadaşımın yeniliklere tahminimden daha açık bir insan olduğunu anladım. Belki ben de Pınar'la Özgür gibi boşuna korkuyorum. Rıfat'ı değil bölüm başkanını getirseydim yanımda o da çok hoşlanacaktı gördüklerinden. Hatta tabii ya biz neden düşünemedik bunu deyip kaybettiği yılları acıyacaktı. Oldu olacak at binenin kılıç kuşananın deyip bölümün idaresini tamamen bana bıraksın. Engin Bey'in yerinde gözüm yok. Sıkıcı bir görev listesi olduğundan eminim. Bu yüzden en iyisi ben gizli çalışmaya devam edeyim. Rıfat'la birlikte öğlen yemeğimi yerken yaptığım büyük bir tedbirsizlik geldi aklıma. Öğrencilere neden derste yaşadıklarımızın aramızda kalacağını yemin ettirmiyorum. Bu sırrı saklamazlarsa eski düzene kaldıkları yerden devam ederler. Üstelik deli asistanlarıyla boş geçirdikleri derslerin açığını kapatmak için daha hızlı yazmaları gerekir. Dengemi tamamen kaybetmediğim için öğleden sonraki dersimde de böyle bir önlem almaya kalkışmadım. Odama döndüğümde tıpkı geçen hafta olduğu gibi Özgür'den Engin Bey'in beni çağırdığını öğrendim. Suç delillerini masamda bırakıp bölüm başkanımızın yanına çıktım. Kapıyı çaldım ve gelen emre uyarak girdim içeriye. Otur Çağlar. Keyifsiz görünüyor. Acaba yine hakkımda bir şeyler mi duydu? Bana hiç bakmıyor. Telefona giden kocaman elini seyrediyorum. Koca parmaklar tuşlara basıyor. 3-5 saniye karşı tarafın yanıt vermesini bekliyor. Sezgin Bey'i çağırınca şaşırdım. Şu geçen haftaki mesele yüzündense ben haklıyım. Gerçekten geçmiyordum çaycının yanından. Kalbim gümbür gümbür atarken işi adaya vurup rahatlamaya çalışıyorum. İşte zıkkım içesice davacı da geldi. O da bana hiç bakmadan Engin Bey'in yanına çektiği koltuğa oturdu. Benim karşımdaki de boştu ama görmedi galiba. Minicik gövdesine rağmen heybetli gözükmeye çalışıyor. Yok yok, meselenin çay olmadığı çok açık. Baksanıza şu suratlara. Hükmü vermişler, kalemi gözlerimin önünde kırmak için çağırmışlar beni. Çağlar, sen dersleri nasıl işliyorsun? Yemin ederim bölüm başkanımın bunu soracağını biliyordum. İyi haber tez yayılır. Hadi bırak soytarılığı da yanıt ver hocana. Hocam, hem notları kullanıyorum hem de kendim anlatıyorum hocam. Kendin ne anlatıyorsun? Dersi hocam. Çağlar, biz size dersi kafanızdan anlatın dedik mi şimdiye kadar? Demediniz hocam ama... Aması maması yok Çağlar. Lafı ağzımdan alması iyi oldu. Amadan sonra nasıl devam edeceğimi bilmiyordum zaten. Engin Bey diyor ki, bizim derslere sokulmamızın esas amacı hocalığa hazırlanmamızı sağlamakmış. Mantıksız bir yalan. Hocaların hocalık yapmadığı bir yerde hocalığa hazırlanmak saçma. Bunu ona da söylerim ama şu an çok heyecanlı, anlamaz beni. Sen benim dersimi nasıl sabote edersin anlamam mümkün değil. Bu isyankar cümlenin sahibi Sezgin Bey. Sinir bozucu ince bir sesi var ve E'leri eski Türk filmlerinde Erol diyen kadınlar gibi söylüyor. Yanındaki iri arkadaşından korkmasam, dersin o kadar kıymetliyse neden kendin girmiyorsun der kapatırım meseleyi. Şimdi alttan almak zorundayım. Acaba onunla kişisel bir problemi olmadığını anlattırmak için Tahir Bey'in dersini de sabote ettiğimi söylesem mi? Sahi o niye burada değil? Çağırmayı unutmuşlar herhalde. Ne şanslı adam. Keşke beni de unutsalardı. Ben sana notlarımı teslim edeyim. Sen kalk kendi kafandan uydur uydur anlat. Kim verdi sana bu aklı onu merak ediyorum. Şeytan. Şeytan verdi bana bu aklı. Bir haftadır tüm benliğimle onun emrindeyim. Şu anda da sana hastirlan çekip odayı terk etmemi söylüyor ve ben zor direniyorum ona. 20 yıldır hocayım, böyle şey gelmedi başıma. Sezgin Bey uzun uzun içini döküyor. Meğer ne çok üzmüşüm adamı. Ağlasa rahatlar ama ben buradayken utanır. Sessizce kalkıp gitsem mi, yoksa acınız henüz çok sıcak hocam, daha sonra konuşalım deyip izin mi istesem? Bakmayın işi soytarılığa vurmama, korkuyorum aslında. Karşımdaki iki adamın ve meslektaşlarımın mutlak egemenliği altında 3 yıl harcadım. Bir hafta öncesine kadar hiç isyan etmedim. Oysa şu an koca sistemin baldırında minicik çakısını saplamış bir suçlu olarak bulunuyorum burada. Açtığım yara onları öldürmez ama canları yandı. Sadece böğürmekle yetineceklerini sanmıyorum. Belki de beni bir böcek gibi ezmek isteyecekler. İsyan ettiğimi anlamazlarsa kurtulma şansım sıfırın üstüne çıkabilir. Savunmamın temeli şu olacak. O çakıyı bir tarafınıza istemeden soktum hocam, çok üzgünüm. Verdiğim görüntüye pişmanlık katmaya çalışarak başımı önüme eğip dinleme pozisyonu aldım. Sezgin Bey konuştu, konuştu, konuştu. Beni keskin diliyle parçalara ayırdığına emin olunca kalktı gitti. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.